Ayrım 6.
Ah, peçete almalıyım. Servis peçetesi mi demeliydim? Hangisinin kullanıldığını hiçbir zaman öğrenemedim. 19.10, 19.20. Ortalığı toplama ve mobilyaları duvara yanaştırma. 19.20, 19.30. Şu kızarmış çorziyoya denen şeyi hazırlama. Her şeyi hallettikten sonra hazırlanmam için yarım saat zaman kalıyor. Bu yüzden paniğe gerek yok. Bir sigara içmeliyim. Ay, saat 7'ye çeyrek var. Nasıl oldu bu? Ay. 19.15. Alışverişten döndüm ve tereyağı almayı unuttuğumu fark ettim. 19.35. Kahretsin, kahretsin, kahretsin. Shepherd's Pie hala parçalar halinde. Ayrı kaplarda ve mutfağın zemininde duruyor. Ve ben hala saçımı yıkamadım. 19.40. Aman Allah'ım. Sütü ararken poşeti markette unuttuğumu fark ettim. Yumurtalar da onun içindeydi. Bu demektir ki... Allah'ım, zeytinyağı da o poşetteydi. Yani şu kızarmış bilmem neyli salatayı yapamıyorum. 19.40. En iyisi bir bardak şampanya ile banyoya girip sonra da hazırlanmak. En azından kendim hazırlanırsam, herkes buradayken yemek hazırlamaya devam edebilirim ve belki Tom'u eksik malzemeleri almak için dışarı çıkmaya ikna edebilirim. 19.55. Ay, kapı çalıyor. Saçım ıslak, üzerimde sadece sütyen ve külot var. Pay yerlerde dolaşıyor. Birden misafirlerden nefret ettim. 2 gündür köle gibi uğraşmak zorunda kaldım ve şimdi hepsi birden yiyecek arayan guguk kuşları gibi içeriye dalacaklar. Kapıyı açıp siktir olun gidin diye bağırmak istiyorum. 0200. Çok duygulandım. Kapıyı çalan, ellerinde bir şişe şampanyayla gelen Magda, Tom, Chaser ve Jude'du. Acele edip hazırlanmamı söylediler. Ben saçımı kurutup giyindiğimde mutfağı temizleyip Shepherd's Pie'yi atmışlardı. Sonra öğrendim ki Magda 192'de büyük bir masa ayırtmış ve herkese benim eve gelmek yerine oraya gitmelerini söylemiş. Herkes hediyeleriyle orada bizi bekliyormuş ve bana yemek ısmarlayacaklarmış. Magda dedi ki, Grand Marnier suflesi ve kızarmış bilmem neli salatanın bir şeye benzemeyeceğine dair tuhaf bir hisse kapılmışlar. Arkadaşlarımı seviyorum. Her durumda tuhaf, sarıklı Türklerin geniş ailelerinden daha iyidirler. Evet, gelecek yıl yeni kararlarına şunları da ekleyeceğim. Yapılacak. Bu kadar evhamlı olup her şeyi gözümde büyütmekten vazgeçeceğim. Yapılmayacak. Daniel Cleaver'la yatmayacağım, hatta onu hiç umursamayacağım. Nisan, irade gücü. 2 Nisan Pazar. 57.650 kilogram. Alkol 0, olağanüstü. Sigara 0. Kalori 2250. Bir makalede merhum Kenneth'in merhum karısı Kathleen Taya'nın güçlü bir iradeye sahip olduğunu ve yazılarını özenle giyinmiş bir halde odanın ortasındaki masaya oturup beyaz şarabını yudumlayarak yazdığını okumuştum. Kathleen Taya'nın Perpetua için baskıya hazırladığı bir şeyi geciktirdiğinde üzerinde elbiseleriyle korku içinde yorganın altında kıvrılmaz, sigaraları birbirine eklemez, soğuk saikiyi kafasına dikmez, bir isterik gibi makyaj yapmazdı. Kathleen Tynan, Daniel Cleaver'ın erkek arkadaşı olmadığı halde canı çektiğinde kendisiyle yatmasına izin vermezdi. İçkiyle kendinden geçip sarhoş da olmazdı. Kathleen Tynan gibi olmak istiyorum. Tabii onun gibi ölü olmak istemiyorum. Son günlerde işler kontrolden çıkmaya yüz tuttuğunda irade kelimesini tekrarlayıp duruyorum ve kendimi beyaz keten elbiseler içinde üzerinde çiçekler olan bir masaya oturmuş olarak hayal ediyorum. İrade. 6 gündür sigara içmiyorum. Daniel hiç umurumda değilmiş gibi davranıyorum. 3 haftadır onunla mesajlaşmıyorum, oynaşmıyorum, yatmıyorum. Son 1 hafta boyunca 3 birim alkol tükettim. O da geceyi benimle geçirmenin bir deniz salyangozu, bir midye ya da başka bir deniz yumuşakçası ile birlikte yemeğe çıkmaktan farksız olduğunu söyleyip dırdır eden Tom'un çenesini kapatmak içindi. Benim bedenim bir tapınak. Acaba yatma vaktim gelmiş midir? Yok yok, saat daha 20.30. İrade. Ah, telefon. 21.00. Arayan babamdı. Bir robot gibi tuhaf ve kederli bir sesle konuşuyordu. Bridget, hemen BBC 1'i aç. Kanalı değiştirdim ve dehşet içinde dona kaldım. Anne ve Nick'in şovunun fragmanı vardı ve kanepede Anne ve Nick'in arasında sanki Katy Bloody Blow'muş gibi o biçim giyinip süslenmiş annem duruyordu. Nick dedi. Anne hoş bir edayla. Ve şimdi bahar dönemi programımızı tanıtıyoruz dedi Nick. Ani bekar birçok kadının içinde düştüğü bir ikilem. Anne. Ve TV ekranlarına ilk çıkışını bizimle gerçekleştiren yeni sunucumuz Annie Beaker Pam Jones. Anne konuşurken annemin etrafını saran baklava şeklindeki çerçeve gittikçe büyüyerek ve en ile Nick'i geri planda bırakarak ekrana doğru yaklaştı. Böylece annemin elindeki mikrofonu ürkek bir kadının burnuna sokmaya çalıştığı görüntü daha da netleşti. "İntihar etmeyi düşündünüz mü?" diye gürledi annem. Ürkek kadın "Evet" dedi ve gözyaşlarına boğuldu. O anda görüntü dondu ve küçülerek hızla ekranın köşesindeki yerini aldı. Tekrar kanepede oturan Nick ve Anne'in kasvetli görüntüsüyle karşı karşıyaydık. Babam kahrolmuştu. Annem televizyon sunuculuğu yapacağından ona bahsetmemişti bile. Sanırım bu olanları hazmedemiyor, annemin ileri yaş krizine girdiğine, hata yaptığını çoktan fark ettiğine fakat geri dönmek istediğini söylemeye çok utandığına iyiden iyiye inandırmış kendini. Aslında ben de hazmedemiyorum. Böyle durumlarda kendinizi istediğiniz senaryoya inandırıp bir çocuk kadar mutlu ve huzurlu olabilirsiniz ama eski eşiniz artık sizinle evli olmaması sayesinde yeni bir kariyer fırsatı yakalayıp televizyonunuzun ekranında bitivermediği sürece. Babamı bu olanların hiç ümit kalmadığı anlamına gelmediğine, annemin kendi birleşmeleriyle programa ilginç bir son getirmeyi planlıyor olabileceğini ikna etmeye çalıştım fakat işe yaramadı. Zavallı babacığım. Julio ve vergi dairesindeki adam hakkında en ufak bir şey bildiğini zannetmiyorum. Yarın gelip benimle güzel bir cumartesi akşamı yemeği yemek ve pazar sabahı birlikte yürüyüşe çıkmak isteyip istemediğini sordum. Bana iyi olduğunu söyledi. Alconbury'ler cumartesi gecesi eski İngiliz usulü bir yemek veriyorlarmış. 4 Nisan Salı. Karar verdim. Devamlı işe geç kalmaktan kurtulmak için zamanımı iyi kullanmaya çalışacağım. 07:00. Kilo ölçme. 07:03. Kilo aldığımı görmenin yarattığı moral bozukluğuyla yatağa geri dönme. Uyumak ve kalkmak arasında bir karar verememe, Daniel'ı düşünme. 07:30. Açlığın yol açtığı sancılara dayanamayıp yataktan kalkma, Greyfurt suyu içsem mi diye düşünme, çikolatalı ay çöreği ısıtma. 07:35, 07:50, camdan dışarıyı seyretme. 07:55, gardırobu açıp elbiseleri seyretme. 08:00, gömlek seçme, siyah likra mini eteği bulmaya çalışma, eteği ararken alttaki giysileri dağıtma, çekmecelere yatak odasındaki sandalyenin arkasına, ütüleneceklerin ve yıkanacakların bulunduğu sepetlere bakma, yer yarılmış içine girmiş, sakinleşmek için bir sigara içme. 08:20, kuru cilde selülit önleyici kese yapma ve duş alma. 08:35, iç çamaşırı seçimine başlama. Çamaşır krizi demek sadece beyaz, pamuklu ve büyük kilotların kullanılabilir olması demek. Düşüncesi bile çok itici. İşe giderken giyilecek olsa da psikolojik hasar sebebi. Tekrar ütülenecek çamaşırların bulunduğu sepete gitme ve oldukça küçük, siyah, dantelli kilodu bulma. Dantelleri batıyor ama o kocaman anne kilodu kabusundan daha iyidir. 08:45. Siyah opak çorap bulma işine girişme. Birinci çorap kaçık, delik de bileğin oldukça üzerinde. İkinci çorabı giyme, kasından kaçmış olduğunu görme ve çöpe atma. Birden kramini eteği en son Daniel'la birlikte eve döndüğümde giydiğimi hatırlama ve oturma odasına gidip sonunda eteği kanepenin minderleri arasında bulma. 08:55, tekrar çorap operasyonuna dönme. Üçüncü çorabın topuğu delik ama kaçığın yukarı tırmanacağını söylemek hiç zor değil. Ütülenecek giysilere bakma ve son siyah opak çorabı tüylenmiş ve düğüm olmuş halde bulma, düğümü çözüp tüylerden kurtarma. 09:05. Çorabı ve eteği giyip gömleği ütülemeye başlama. 09:10. Birden saçımın iğrenç bir şekilde kuruyor olduğunu fark etme, saç fırçasını arama, çantada bulma. Saçı kurutma. Olmuyor. Bitki spreyi sıkma ve bir daha kurutma. 09:40. Ütüye geri dönme ve gömleğin önünde inatçı bir leke olduğunu keşfetme. Diğer gömleklerin hepsi kirli. Zaman için endişelenme. Lekeyi çıkarmaya çalışırken gömleği baştan aşağı ıslatma, ütüyle kurutma. 09:55. Çok geç kaldım. Umutsuzluk içinde sigara içme ve sakinleşmek için 5 dakika tatil broşürü okuma. 10:00. Çantayı arama ve bulamama. Posta kutusunda işe yarar bir şey var mı diye bakmaya karar verme. 10:07. Sadece ödeme ile ilgili bir mektup. Ne aradığımı hatırlamaya çalışma, hatırlayıp tekrar çantayı aramaya başlama. 10:15. Geç kalmakta abarttım. Birden çantayı saç fırçası ararken gördüğümü hatırlama ama bir türlü bulamama. Sonunda gardıroptan çıkan giysilerin arasında çantayı bulma. Giysileri gardıroba koyma, ceketi giyme, evden çıkmaya hazırlanma, anahtarları bulamamama ve öfke içinde evin her yerinde arama. 10-25 Anahtarları çantanın içinde bulma, saç fırçasını unuttuğunu fark etme. 10-35 Evden çıkma. Uyanma ile evden çıkma arasında geçen 3 saat 35 dakika çok uzun bir süre. Artık uyanır uyanmaz yataktan kalkmam ve bir ara bütün çamaşırları elden geçirmem gerekiyor. Gazeteyi açtığımda Amerika'da cinayetten suçlu bulunan bir mahkumun yetkililerin onun hareketlerini izlemeleri için kalçasına bir mikroçip yerleştirmelerine razı olduğunu okudum. Kendi kalçamda benzer bir mikroçipin bulunması fikri özellikle sabah saatleri düşünüldüğünde beni dehşete düşürdü. 5 Nisan Çarşamba 56.750 kilogram, alkol 5, cudun suçu, sigara 2, herkesin başına gelebilir. Tekrar başladığım anlamına gelmiyor. Kalori 1765, kazı kazan 2. Cuda şu irade meselesinden bahsettim. O da son zamanlarda zenle ilgili bir kitap okuduğunu anlattı. Dedi ki, zen hayatımızdaki her şeye uyarlanabiliyormuş. Zen ve alışveriş sanatı, zen ve ev satın alma sanatı vesaire. Bütün mesele kendini zorlayıp işleri güçleştirmek yerine her şeyi akışa bırakmakmış. Bir problemimiz olduğunda ya da işler kötü gittiğinde sinirlenip kendimizi harap etmek yerine gevşeyip kendimizi akışa bırakmalıymışız. Her şey düzelirmiş. Elimizdeki anahtarla bir kilidi açamadığımızda öfkelenip kilidi zorlarsak daha kötü olurmuş. Ama anahtarı çıkarıp üzerine biraz dudak parlatıcısı sürünce sorun ortadan kalkarmış. Bize düşen kendimizi akışa bırakmak ve Eureka demek olurmuş. Zen de böyle bir şeymiş ama bunlardan Sharon'a bahsetmemeliymişim çünkü o Zen'in boktan bir şey olduğunu düşünüyormuş. 6 Nisan Perşembe. Akışla ilgili biraz daha konuşmak için Jude'la buluşmaya gittim ve sessiz bir köşede yemek yiyen koyu renkli ve hareli gözlü tanıdık bir sima çarptı gözüme. Magda'nın Jeremy'si. Önce el salladım ama beni görünce yüzünde beliren dehşet dolu ifadeyi görünce hemen ona eşlik edenin kim olduğuna baktım. A. Magda değildi. B. 30 yaşında bile değildi. C. Whistles'da iki kez denediğim fakat çok pahalı olduğu için çıkarmak zorunda kaldığım takımın aynısını giymişti. Pis orospu. Jeremy'nin eski, yakın ve sürekli bir arkadaşlığımız olduğunu gösteren fakat aynı zamanda bu arkadaşlığı öpücükler ve derin bir muhabbetle ortaya dökmek için uygun bir zaman olmadığını ima eden kısa ve çabuk bir merhaba, şimdi değil bakışıyla paçayı kurtarmaya çalışacağını anlamıştım. Ben de buna uyacaktım ama sonra düşündüm ki biz Magda ile kardeştik. Eğer Magda'nın kocasının benim kıyafetimin içindeki o işe yaramaz sürtükle yemek yiyor olmasında utanmasını gerektirecek bir şey yoksa beni onunla tanıştırırdı. Masasının yanından geçmek üzere yolumu değiştirdim. O anda sürtükle derin bir sohbete dalmış gibi yaptı. Tam yanlarından geçerken bakışlarını kaldırıp iş yemeği demek istercesine resmi ve güvenli bir ifadeyle gülümsedi. Ben de ona sakın gözüme gözükeyim deme diyen bir bakış fırlattım. Ama şimdi ne yapmalıyım? Allah'ım, Magda'ya söylemeli miyim yoksa söylememeli miyim? Onu arayıp her şeyin yolunda olup olmadığını mı sorayım yoksa Jeremy'yi arayıp bunu ona mı sormalıyım? Ya da Jeremy'yi arayıp benim kıyafetimi giyen o cadalozu bırakmazsa her şeyi Magda'ya anlatmakla tehdit mi edeyim? Yoksa kendi işime mi bakayım? Zen'i, Kathleen Tynan'ı ve iradeyi hatırlayınca Yoga Size dergisinde öğrendiğim gibi güneşe bir selam gönderdim ve akış gelene kadar gevşemeye ve dedikodunun hızla yayılan bir zehir olduğunu düşünerek bundan kimseye bahsetmemeye karar verdim. Magda'yı sık sık arayacağım ve bir terslik olursa kadınlık içgüdüsüyle bunu hissedecek ve bana anlatacaktır. Yanında olacağım. Akışa göre de eğer gerekirse ona gördüklerimi anlatacağım. Zorlamayla hiçbir şey olmaz. Her şey akışta. Zen ve yaşama sanatı. Zen, akış. İyi ama Jeremy ve işe yaramaz sürtüyü yakalamam akışın değilse neyin sayesinde oldu? O zaman bu ne anlama geliyor? 11 Nisan Salı. 55.8 kilogram. Alkol 0, sigara 0, kazı kazan 9. Buna dur demeli. Magda ve Jeremy arasında her şey normal görünüyor. Belki de gerçekten bir iş yemeğiydi. Belki de şu zen ve akış denen şeyler işe yarıyor. Çünkü hiç şüphe yok ki gevşeyip olayları gidişatına bırakmakla en doğru şeyi yaptım. Kafka'nın motosikletinin yayımlanması sebebiyle önümüzdeki hafta Ivy'de verilecek bir kokteyle davet edildim. Edebiyat dünyasından insanların katılacağı bu partiden korkmak, yol boyunca endişe duymak, eve sarhoş ve gergin dönmek yerine az önce okuduğum dergideki yazıda dendiği gibi sosyal ilişkiler kurmaktaki yeteneklerimi geliştirip gerekli güveni kazanarak ben partilerin kadınıyım edasıyla gitmeye karar verdim partiye. Açıkçası New Yorker'dan Tina Brown bu konuda çok başarılı. Yani o gruptan bu gruba süzülerek "Tanrım, hayatım boyunca hiç kimseyi gördüğüme bu kadar sevinmemiştim" diyen ses tonuyla Martin Amis, Nelson Mandela, Richard Gere diye haykırarak ve vıdı vıdı konuşup sonra da "Ben biraz dolaşayım, hoşça kalın" diyerek bu partilerden yüzünün akıyla ayrılmak konusunda. Keşke Tina Brown gibi olabilseydim ama onun kadar çalışkan olmamak koşuluyla. Makalede bir sürü faydalı ipucu var. Mesela bir partide kimseyle 2 dakikadan fazla konuşmamalısınız. Vakit olduğunda hemen "sanırım biraz dolaşsak iyi olacak, tanıştığımıza sevindim" diyerek sıvışmak gerekiyor. Birine ne iş yaptığını sorduğunuzda "cenaze işleri görevlisiyim ya da çocukları destekleme derneğinde çalışıyorum" gibi bir cevap alır ve söyleyecek bir şey bulamazsınız. "Mesleğini seviyor musun?" diye sorabilirsiniz. Birilerini tanıştırırken konuşabilecekleri bir şeyler olsun diye onlarla ilgili 1-2 detay eklemeyi unutmayın. Örneğin "bu John, Yeni Zelandalı ve rüzgar sörfü yapmaktan hoşlanıyor" ya da "yine bir paraşütçü ve bir teknede yaşıyor" diyebilirsiniz. En önemlisi, bir partiye giderken kesinlikle belirgin bir amacınız olmalı. Bu gevezelik etmek bile olabilir ya da yeni insanlarla tanışmak, kariyerinizi yükseltmek, özel biriyle arkadaşlık kurmak gibi amaçlar edinebilirsiniz. Hiç olmazsa sadece kör kütük olmamak amacının neden işe yaramadığını anlayabilirsiniz. 17 Nisan Pazartesi. 56.300 kilogram. Alkol 0, çok iyi. Sigara 0, çok iyi. Kazı kazan 5. Ama 2 pound kazandım, bu yüzden toplam kazı kazan masrafı sadece 3 pound. Kafka'nın motosikleti yarın. Şimdi birkaç amaç belirleyeceğim ama önce reklamları izleyip Jude'u arayacağım. 1. Kör kütük olmamak. 2. Gevezelik edecek birileriyle tanışmak. Neyse, daha sonra birkaç tane daha düşünürüm. 23.00. İşte. 3. Makalede bahsedilen iletişim becerisini geliştirmek. 4. Daniel'ın güçlü iradeli olduğuma inanıp benimle tekrar beraber olmak istemesini sağlamak. Hayır. 4. Seks tanrısıyla tanışıp yatmak. Vazgeçtim. 4. Yayın dünyasından ilginç insanlarla tanışmak. Hatta yeni bir kariyer oluşturmak için farklı mesleklerdeki insanlarla tanışmak. Allah'ım, bu partiye gitmek beni korkutuyor. Gitmek istemiyorum. Ben evde kalıp elimde bir şişe şarapla Doğu yakasındakileri seyretmek istiyorum. 18 Nisan Salı. 57.200 kilogram. Alkol 7. Aman tanrım. Sigara 30. Kalori aklıma bile getirmek istemiyorum. Kazı kazan 1. Mükemmel. Birbiriyle tanıştıracak kimseyi göremeyince parti kötü başladı. Kendime bir içki aldım ve telegraftan James'le konuşan Perpetua'yı gördüm. Hemen eyleme geçmek amacıyla kendimden emin bir edayla Perpetua'ya yaklaştım. Fakat o, James, "Bridget, Northamptonshire'lidir ve bir jimnastikçidir. Yakında tekrar jimnastiğe başlayacağım" demek yerine konuşmaya devam etti. Tahmin ettiğiniz gibi 2 dakika sınırını tanımayarak ve beni görmezden geldi. Bok gibi ortada kalmıştım ki pazarlama bölümünden Simon'u gördüm. Hiç Perpetua'nın sohbetine katılmaya niyetlenmemiş gibi yaparak kurnazca bir manevrayla Tint Brown'un usulünce "Simon Barnett" diye seslenmek üzere Simon'a doğru yöneldim. Tam ona ulaştım ki Julian Barnes'la konuştuğunu fark ettim. Simon Barnett, Julian Barnes'ı yeteri kadar neşeli bir edayla ve gerekli ses tonuyla söyleyemeyeceğime karar verene kadar bir süre olduğum yerde kaldım. Tam sezdirmeden uzaklaşmaya başlamıştım ki Simon sinirli, "Ne komiktir ki fotokopi makinesinin başında sizden kurtulmaya çalışırken bile kullanmadığı kadar sinirli bir ses tonuyla "Bir şey mi istedin Bridget?" dedi. "Aa evet," dedim panik içinde. İsteyebileceğim ne olabilir diye düşünürken "Evet." Simon ve Julian Barnes hala konuşmamı bekliyordu. "Tuvaletin nerede olduğunu biliyor musunuz?" dedim birden. "Kahretsin, kahretsin. Neden söyledim bunu?" Julian Barnes'ın ince fakat çekici dudaklarına belirli belirsiz bir gülümseme yayıldığını gördüm. "Aa, Sanırım şuradaymış. Neyse teşekkürler dedim ve yanlarından ayrıldım. Kapıyı geçer geçmez kendimi duvara attım. Biraz nefes almaya çalıştım ve güçlü ol, iradeni kullan deyip durdum. Hiç iyi gitmiyordu. Büyük bir arzuyla merdivenlere baktım. Eve gidip geceliğimi giyip televizyonun karşısına geçme düşüncesi dayanılmaz derecede cazip gelmeye başlamıştı. Fakat parti amaçlarımı düşününce derin bir nefes aldım. İrade diye mırıldandım ve kapıyı geçerek tekrar partiye daldım. Perpetua hala kapının yanındaydı ve korkunç arkadaşları Piggy ve Arbella ile konuşuyordu. "Aa Bridget," dedi bardağını uzatarak. "Galiba içki alacaksın. Bize de getirir misin?" 3 bardak şarap ve 1 bardak armut şarabıyla yanlarına döndüğümde muhabbet koyuydu. Bunun bir rezalet olduğunu söylemek zorundayım. Bugün de ve bu çağda bir sürü insan edebiyatımızın en büyük eserlerini Austen, Eliot, Dickens, Shakespeare vesaire sadece televizyonda gördüğü kadar biliyor. Ya evet, çok saçma. Ne ayıp. Kesinlikle. Noel House Party ve saklambaç arasında zap yaparken gördükleri şeyin Austen veya Eliot olduğunu zannediyorlar. Saklambaç cumartesi günleri dedim. Efendim? Dedi Perpetua. Cumartesi. Saklambaç cumartesi günleri. 7'yi çeyrek geçe. Gladyatörlerden sonra. Yan gözle Arbella ve Piggy'ye bakıp sırıtarak dedi Perpetua. O büyük edebi eserlerin uyarlamaları cumartesi geceleri gösterilmiyor. Piggy, aa marka bakın diye söze karıştı. Gözleri parıldayan Arabella, aman Allah'ım evet o dedi. Karısından ayrılmıştı değil mi? Demek istiyorum ki zaten edebi eserlerin uyarlamaları yayınlanırken diğer kanallarda saklambaç gibi güzel programlar yayınlanıyor. Bu yüzden o sırada kimsenin diğer kanallarda gezindiğini zannetmiyorum. Perpetua küçümseyen bir edayla ne sence saklambaç iyi bir program mı dedi. Evet bence çok iyi. Senin Middlemarch'ın sabun markası değil de bir kitap olduğundan haberin var mı Bridget? Böyle davrandığı zaman Perpetua'dan nefret ediyorum. Aptal osuruk dorbası. Ya oysa ben bir sabun ya da şampuan olduğunu zannediyordum dedim. Bir avuç dolusu galeta alıp ağzıma tıkıştırırken. Başımı kaldırdığımda dibimde koyu renk saçlı bir adamın durduğunu gördüm. Merhaba Bridget dedi. Galetalar neredeyse açık kalan ağzımdan dışarı dökülüyordu. Karşımdaki Mark Darcy'ydi ama üzerinde Frank Box stilli baklava desenli kazağı yoktu. Telaşlanmamaya çalışarak dolu ağzımla merhaba dedim. Sonra makaleyi anımsayarak Perpetua'ya döndüm. Mark Perpetua diye başladım ve öylece kala kaldım. Ne söyleyecektim? Perpetua çok şişmandır ve zamanını beni sinir ederek geçirir mi? Yoksa Mark çok zengindir ve eskiden çok kötü bir karısı vardı mı? Evet dedi Mark. Benim patronumdur. Yakında Fulham Caddesi üzerinde bir ev alıyor ve Mark dedim sıkıntı içinde Perpetua'ya dönerek. Ünlü bir insan hakları avukatıdır. Aa merhaba Mark. Tabii ki sizi tanıyorum dedi Perpetua. Sanki kendisi Fawlty Towers'daki Prunella Scales'mış da Mark da Edinburgh Dükü'ymüş gibi. Arabella da gözlerini kocaman açıp muhtemelen güzel göründüğünü zannettiği bir şekilde kırpıştırarak selam Mark dedi. Seni çok uzun süreden beri görmüyorum. Nasılsın? Perpetua. Biz de şimdi farklı kültür seviyelerinden bahsediyorduk. Bridget saklambaçın ekranda belirdiği anın Otello'nun fırlat at ruhumu cehennetten monoloğuyla aynı güzellikte olduğunu düşünenlerden diye haykırdı gülmekten katılarak.